Ayrım 13, liste Timur Soykan, sayfa 117. Dışarı çıktıklarında pastanenin eski teneke tentesinden, apartmanların çatı giderlerinden oluk oluk yağmur boşalıyordu. Mazgallar yağmurun şiddetine yetişememiş, bütün cadde suyla kaplanmıştı. Her saniye değerli olmasa birkaç çay içip yağmurun dinmesini beklerlerdi ama zaman yoktu. Çavlan komiserine durmasını işaret edip Selçuk'u aradı. İstanbul'un bütün meydanlarının kaosu ekranlarda akarken kütüphane kadar sessiz mekanı hayret eden Serdar cebinde titreyen telefonla irkildi. Hakan arabasına döndüğünde yanında biri var mı diye sordu Çavlan. Hakan'ın buluştuğu kadının görüntüsünü yakalamak umuduyla. Bilgisayar ekranında Hakan'ın Bakırköy'deki evine dönüşüne, E5'teki mobeselerden adım adım izleyen Serdar bu soruya hazırlıklıydı. Hayır amirim. Yağmurun gürültüsünden onu duyamıyordu Çavlan. Yüksek sesle konuş dedi. Selçuk elini ağzına siper edip hayır amirim yanında kimse yok. Mobese görüntüsüne yaldız giriyor diye tekrarladı. Serdar sol elinin avcuyla briyantinli saçlarını geriye iterken telefonu ağzına yaklaştırdı ve önemli ipucunu söyledi. Arabaya döndüğünde elinde dosya yok amirim. Çavlan hak ettiği övgüyü bahşetmeden nereye gidiyor diye sordu. Amirinin takdirini alamamanın kızgınlığıyla Bakırköy'deki evine gelmek üzere diye yanıt verdi Serdar. Telefonu kapatıp haydi dedi Çavlan. İki polis bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında belki de Hakan'ın buluştuğu kadını tespit etmek için son şansları olan markete koştu. Sıçan gibi ıslanmışlardı. Tıka basa dolu raflardan geçecek yer kalmamış küçük markette, labirentin sonundaki peynir gibiydi kasa. Kasiyerin gösterdiği küçük odaya girdiklerinde Onur görüntüyü yakalamıştı ve bebek suratındaki küçük dudakları bir gülümsemeyle kıpırdadı. Elimizde sadece 4 bacak var, ikisi çok güzel. 3 yıldır emrinde çalıştığı amirinin güldüğünü bir kez bile görmemesine rağmen espri yapmaktan vazgeçmemesi takdire şayandı. Zaten o hiçbir zaman karakterini ezdirecek kadar güçsüz olmamıştı. Donmuş ekranda sokağın karşısında yürüyen kameranın açısına sadece bel altları girmiş bir kadın ve erkek vardı. Hakan'ın buluştuğu kız aynı çırağın anlattığı gibi dar bir kot giymişti ve gerçekten uzun güzel bacakları vardı. Botlarının bağcıklarını bağlamamış içeri sokuşturmuştu. Çavlan kızın evinin buraya çok yakın olduğundan artık emindi. Bu kafeden fiş aldıktan 2 dakika sonrası Hakan'ın pantolonu, ayakkabısı ve ceketi dedi Onur. Yeni bir bilgi yakaladığını zannederek heyecanla parmağındaki ekrandaki ellerde gezdirdi. İkisinin de eli boş, sadece kızın çantası var. Dosyayı kıza vermiş ve kız çantasına koymuş olmalı. Cinayeti aydınlatmakla kalmayacak, devleti de sarsacak belgenin içinde bulunduğu çanta ekranda Onur'un parmağının hemen üzerinde duruyordu. Omuzdan kalın askılı koyu yeşil çantanın üzerinde Japon mangalarından çıkma koca gözlü bir kızın resmi vardı. Görüntülerin kopyasını alırken marketin sahibi geldi. Tutanağı imzalarken Çavlan bilgisayara dokunmamalarını ve bu görüntünün açık kalmasını tembihledi. Mert kendisine bakan amirinin talimatını almıştı. ''Kimleri görevlendireyim amirim?'' diye sordu. Çavlan ''Sen bak işte'' diyerek Onur'a döndü. ''Sen de Hakan'ın ev arkadaşıyla konuş. Görüştüğü bir kız var mıymış? Kadıköy'de bir kızdan hiç bahsetmiş mi? Bunları sor.'' Onur telefonuna davranmışken ikinci talimatla durdu. Fevzi ile de konuş. Hakan'ın telefonunda kayıtlı kadın isimlerini ve kimliklerini hemen söylesin. Dışarı çıktıklarında yağmur durmuştu. Caddeyi dolduran su mazgallardan çekiliyordu. Arabaya yürürken cep telefonlarıyla hararetle konuşan iki genç polisi izledi Çavlan. Sağa sola sapan 18 sokağı tek tek sayıp inceleyerek arabaya kadar geldi. Kız bu sokaklardan birine girmişti ve hiçbirinde güvenlik kamerası olmadığına emindi. Köşkün nemli ahşap kokusuna hatırlatıyordu bu olasılık kalabalığındaki çıkmaz. Direksiyonun başına geçen Onur, Salim Hakan'ın hiçbir kızdan bahsetmediğini, sevgilisinin olmadığını söylüyor. Fevzi de telefon rehberinde tek bir kadın adı bile görmemiş, tekrar kontrol edecek dedi. Çavlan Hakan'ın istihbarat şubedeki polislerle arkadaşlığının olmadığını biliyordu. Ama yine de şansını denemeliydi. Onlara bir kızdan bahsedip bahsetmediğini öğrenmeliydi. Cep telefonunda istihbarat şube müdür yardımcısı Hikmet'in dün kaydettiği telefon numarasını bulup yeşil tuşa bastı. Hikmet alo diye bağırıp çatallı sesiyle küfreder gibi kimsin diye sordu. Çavlan ismini söyledikten sonra da sesinde bir yumuşama yoktu. He söyle. Hikmet görünüşü, sesi, tarzıyla sanki insanların nefretini üzerine çekmek için yaratılmıştı. Çavlan bu herifin nezaket zırvalıklarına gerek bırakmayan halini seviyordu. Doğrudan Hakan Durmaz, sizin şubedekilere son zamanlardan bir kızdan, kız arkadaştan filan bahsetmiş mi öğrenmemiz gerek dedi. Hikmet başından savar gibi şimdi Beyazıt'tayım, üniversiteye gidiyorum. Şubeye dönünce bizim çocuklara sorarım dedi. Bu kez suratına telefon kapatılan kimse yoktu. İkisi de veda sözcükleri beklemeyen yalınlıktaydı ve hayat böyle çok daha kolaydı. Boğaziçi Köprüsü'ne geldiklerinde Mert'in telefonu arabesk melodisiyle çaldı. Kısa kesik birkaç sözünden sonra telefonu kapatmadan geriye döndü. Patlak gözlerinde, uzun dudaklarında şaşkınlık ve onlarca soru asılıyken ''Fotokopici arıyor. Bizden sonra başka polisler gitmiş oraya. Maktulün görüntülerinin kopyasını almışlar.'' dedi. Onur dikiz aynasından Çavlan'a baktı. Bir büst kadar cansız başın dudakları kıpırdadı. ''Bildiğimizi söyle, sıkıntı yok.'' Üç polis artık listeyi bulmak için cemaatin polisleriyle yarıştıklarını biliyordu. Bunu gizlemeyecek kadar cüretkardı rakipleri. Artık devletin sahibinin kim olduğunu gösterecek bir savaşın ortasındaydılar. 8. Bölüm. Hikmet Beyazıt meydanını kaplamış güvercinlerin arasına elleri cebinde daldı. Kanatların telaşlı çırpınışlarıyla önünde açılan yolu keyifle yürürken güvercin yemi satan yaşlı adamla yaşlı bir kadın tiksinerek ona bakıyordu. İstanbul Üniversitesi'nin ülkede eğitimin sembolü olan tarihi kapısını dudağını bükerek süzdü. ''Biz Hayat Üniversitesi'ni bitirdik, derslerin kralını gördük. Ana baba parasıyla kıçımızı yaymadık diye düşünerek ezikliğini kustu. Dikdörtgen taşlarla örülü meydanı yürürken içinden savcılar, hakimler, kaymakamlar, valiler çıkan mermer işlemeli ihtişamlı kapıya dikleniyordu. Tarihi kapının içindeki turnikede duran güvenlik görevlisine polis kimliğini gösterip aşağılayarak baktı. Hürmetle açılan yolda kabadayı adımlarıyla yürürken cahil egosunu doyuruyordu. Cetvelle çizilmiş kadar düz yolun sonunda Atatürk ve önünde genç bir erkekle genç bir kadının durduğu bronzdan heybetli heykel vardı. Kolu havada ileriyi zarifçe gösteren atanın yoldaşı kadın meşale tutuyor, cinsel organını örten demir bez dışında çıplak erkek omzunda bayrak taşıyordu. Lise mezunu olmasını yüzüne vuran anıttaki çıplaklığa tiksinerek bakıp burnunu kampüsün sonundan duyulacak kadar gürültülü çekti. Ağaçların altında kızlı erkekli oturan öğrencilere içinden ''Ana baba parasıyla buraya oynaşmaya geliyorlar.'' diyerek küfürler etti. Bütün gece Hakan'ın özenle hazırladığı istihbarat raporlarını okumuştu ve onun içlerine sızdığı aşırı dincileri nerede bulacağını çok iyi biliyordu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdiğinde tam Hakan'ın raporlarında tarif ettiği yerde kantinin kuytusundaki birleştirilmiş iki masanın etrafında oturmuşlardı. Baş köşedeki zayıf suratlı dinci kapkara sakallarını avuçlarken dudakları küçük küçük oynuyor ve gözlerini müritlerinin üzerinde gezdiriyordu. Hep aynı rolü oynayan iyi bir aktör olamaz diye düşündü ve kendine daha önce hiç denemediği bir rol biçti. Dini bütün, onlara saygı duyan, anlayışlı, iyi polis olmaya karar vermişti ki şeyh kılıklı, üniversiteli olamayacak kadar yaşını başını almış herife öfke kaynadı içinde. Henüz davaya sakallarını uzatacak kadar gönül vermemiş, okulun taşralı fukara öğrencilerinin iki büklüm, zavallı halini görünce oyunu kenara bırakıp kendisi oldu. Zaten hep böyle olurdu. Büyük oyunculuk potansiyelini sergileyeceği anlardan öfkesiyle vazgeçerdi. Tesbihini parmaklarında çevirerek onlara doğru yürürken, şeyhin yanında oturan ince sakallı yeni yetme dikkat kesildi ve bir şeyler söyleyip Hikmet'i işaret etti. Göz göze geldiklerinde kara sakallı bakışlarını kaçırmadan dikleniyordu ve belalı polis onu müritlerinin önünde aşağılamak için sabırsızdı. Tepesinde dikilirken öne çıkıp çenesini daha da uzatıp yamuk ağzıyla yana kaydedi. İslamcı öğrenci plastik sandalyeyi gürültüyle geriye itip ayağa kalktığında boyları denkti ve ikisi de yumruğunu sıkmıştı. Ayaklanan müritlerin gürültüsünün yankılandığı kantinde Hikmet "oturun lan polis" diye kükredi. Şeyhlerinin el hareketiyle korkak öfkeleri söndü, sadece kara sakallının yanındaki sandalyede oturan ayakta duruyordu. Hikmet elmacık kemiklerinin altındaki çökük yanaklarından sakallar sarkan şeyhe oraya oturmasını işaret edip baş köşeye kuruldu. Tesbihini masanın üzerine atıp muntazam güç gösterisine noktayı koydu. Parçalanmış kağıt mendilin temiz kalmış tek köşesiyle kızarmış burnunu silerken boğuk sesiyle "çay yok mu lan burada?" diyerek hakimiyetini pekiştiriyordu. Kara sakallı emredileni yapmanın rezilliğinden kurtulmak için akıllıca bir hamleyle "nereden bileceğim polis olduğunu, kimliğini göster" dedi. Ceketinin iç cebinden dörde katlanmış bir A4 kağıdı çıkardı Hikmet. Masanın üzerinde Hakan'ın fotoğrafının olduğu kağıdı yavaşça açtı. Pantolonunun arka cebinden çıkardı, cüzdanındaki polis kimliğinin fotoğrafın yanına yerleştirdi. "Hakan Durmaz poliste, dün öldürüldü. Hepiniz şüphelisiniz." Yeni yetme müritler şaşkın değildi. Tayfun'un polis olduğunu ve öldürüldüğünü televizyonların sabah bültenlerinden, internet sitelerinden öğrenmişlerdi. Sabahtan beri kantinde fısıltıyla bunu konuşuyorlardı. Ama cinayet suçlaması korkunçtu ve Allah sevgisiyle çıktıkları bu yolda bir bataklığa gömülmenin şaşkınlığındayken bakışları polise yalvarıyordu. Şeyh kılıklı herif müritlerini kaybetmemek için karşı koydu. "Tayfun'un polis olduğunu bu sabah öğrendik. Zaten bilsek de bizim elimiz polisimize kalkmaz. Devlet bizim devletimiz, polis bizim polisimiz. Gizlimiz saklımız da yok zaten." Hikmet ağır suçlamayla saldığı korkunun meyvelerini keyifle topluyordu. "Adı Tayfun değil, Hakan. Benim emrimde çalışıyordu. İsmini ve hangi örgüt olduğunuzu söyle." Kara sakallı adı sorulunca kendi derdine düşmüştü ve okuldan kelepçeli çıkmayı göze alacak kadar güçlü imanının olmadığını öğreniyordu. Sesinin titremesine şaşkın bakan müritlerinden gözlerini kaçırarak polisin zaten yanıtını bildiği soruya "adım Ömer, soyadım Yalçıntaş, yasa dışı hiçbir faaliyetim yok, Müslüman Gençler Derneği üyesiyim, bu da suç değil" diye yanıt verdi. Kelimeleriyle direniyor ama sesi can çekişiyordu. Hikmet kalbi avcunun içinde atan zavallıyı acımasızca saldırdı. "Bir numaralı şüpheli sensin. Bence polis olduğunu öğrendim ve örgütün onu öldürdü." Kara yanakları daha da çöktü, sakalları birbirine dolandı sanki. Yüzüne gömülmüş iri gözlerinde şimşekler çakarken can hıraş, "biz cana kıymayız" diye kendini savundu. Hikmet'in korku saldığı sorgu işkence gibi devam etti ve şüpheliler şüpheli olmaktan öylesine ürkmüştü ki yalan söyleyecek halleri kalmamıştı. Ömer masadaki köse öğrenciye çay getirmesini söyledikten sonra Hakan'ı en son 10-15 gün önce gördüğünü ve kendisine memlekete gideceğini söylediğini anlattı. Polis gücü karşısında boyun eğmiş şüphelilere yaptığı eziyetten keyif aldığı için sorularını çoğaltıyordu. Hakan'la nasıl tanıştıklarını, onunla nerelere gittiklerini raporlardan bilmesine rağmen tek tek sordu. Şeyh hepsine doğru yanıtları verdi. Kösenin masaya getirdiği kağıt bardaktaki çayın buğusunu bir süre burnuna tutup büyük bir yudum alan polis masadaki gariban çocuklarda gözlerini gezdirdi. Kritik sorusunu sona saklamıştı. Öne çıkıp çenesini kaşırken sordu. "Hakan sizin dışında kimseyle görüşüyor muydu?" Baş şüpheli olduğunu zanneden Ömer başka bir zanlı olmasını çok isterdi ve düşünürken sakallarını çekiyor, zihnini zorluyordu. Büyük göz kapaklarını kapatarak pes etti. "Hiç kimseyle görüştüğünü görmedim. Allah yolunda başka siyasi oluşumlarla irtibatımız vardı. Ama onlarla da hep bizim yanımızda sohbetlerde görüştü. Bacak bacak üstüne atmış Hikmet toparlanıp tesbihini cebine koymuştu ki polise çayı getiren öğrencinin kararsız, silik sesi duyuldu. Ortaokul çocuğu kadar toy görünen gariban öksürerek sesini açtı ve heyecandan titreyen dudaklarıyla ''Ben biriyle gördüm'' diye tekrarladı. Acınası heyecanına anlayış gösterecek hali yoktu maganda polisin. ''Konuşsana lan kiminle gördün?'' diye sordu. Konuşarak yanlış yapıp yapmadığını anlamak için Ömer'e baktı genç ardından ''Solcu bir kız var bizim sınıfta, onunla konuşuyordu, kulenin altında'' diye yanıt verdi. Kara sakallı kendisine korku dolu bakıp konuşan şaşkının yarattığı şüpheden kurtulmak için yumuşak bir ses tonuyla lafa atıldı. ''Allah senden razı olsun Muhammed, anlat ne zaman gördün?'' ''Hikmet sen misin polis ben miyim lan?'' diye ayar verdiğinde şey ''Sizden çekiniyordu onun için bana bakıp konuşuyor yoksa haşa'' diyerek savunmaya geçti. ''Sen de anlat lan ne zaman gördün?'' diye çıkışınca sakalın ibadet olduğu grubun içindeki köse genç telaşla ''Tam zaman hatırlamıyorum ama bir ayı geçmiştir'' diye yanıt verdi. ''Buralarda mı bu kız?'' ''İki gündür görmedim derslere de gelmedi.'' Solcu kızı yakından takip ettiği anlaşılıyor ve masadaki dinciler onun utanç içindeki günah itirafını hayretle seyrediyordu. ''Adı ne?'' sorusuna yanıt vermek için kurduğu aşk hayallerini anlatmaktan farksız olacaktı ve yeniden Ömer'e mahcup mahcup baktı. Karaşeh artık dayanamadı. ''Ne bana bakıyorsun lan? Polis de bir şey var sanacak. Anladık takılmışsın kıza, söyle adını.'' Köse yanakları kızarırken başını öne eğdi. ''Deniz, soyadı galiba Yıldız ama emin değilim. Bizim sınıfta, ikinci sınıfta yani'' diye mırıldandı. Ne Hakan'ın öldürülme nedeni olan listeden ne de o listenin kopyalanarak bir kadına verildiğinden haberi vardı Hikmet'in. Çavlan için çok değerli olan bilgiye ulaştığını bilmiyordu ve Deniz'i önemsememişti. Sadece İslamcıların komik halleriyle alay etmek için devam etti. ''Nasıl bir kız bu, tarif et.'' Plastik beyaz sandalyenin içinde iki büklüm olmuş aşık, günah zannettiği duygularının masumiyetinde uzun kumral saçları var, uzun boylu zayıf diye anlattı. Hikmet yüzündeki pis gülümsemeyi gizleyemeden güzel mi diyerek üzerine gitti. Masadaki herkes polisin eğlendiğini anlamış ve bu soruyla korktukları kadar şüpheli olmadıklarını düşünerek rahatlamışlardı. Nefsine hakim olamamış arkadaşlarını yargılamak umurlarında bile değildi ve onun sevimli haline gülümseyecek kadar özgürleşmişlerdi. Gerilimin dağılmasıyla ferahlayan dinci romantikle şımarıkça koyuverdi. ''Çok güzel.'' Ayağa kalkan Hikmet pantolonunun apış arasını çekiştirirken sevimli köse arkadaşlarının aşkı sayesinde ferahlayan gruba yüzünde bir gülümsemeyle bakıyordu. Bir anda çenesi öne uzadı ve çirkin yüzüyle işkencenin bitmediğini ilan etti. ''Yarın sabah hepiniz Gayrettepe'deki emniyet binasına geleceksiniz. Cinayet büroda ifadeleriniz alınacak. Gelmeyen sonucuna katlanır.'' Tesbihini çekerek uzaklaşırken birleştirilmiş iki plastik masanın etrafında dizilmiş 10 öğrenci yeniden büyük suçlamanın dehşetiyle sessizliğe gömülmüştü. Hayata, ahirete dair bazılarında mangalda kül bırakmayan Ömer, baş şüpheli olmasının kederindeydi ve ağzını bıçak açmıyordu. Kışın soğuğunu içinde tutup bahara direnen eski taş binadan çıkan Hikmet, korkaklıklarına şahit olduktan sonra onları şüpheli listesinden silmişti. Zaten devletin zirvesinin eteğinde işlenen profesyonel bir cinayetin izini burada bulma umudu yoktu. Köşkün kamera kayıtlarında Hakan'ın elinde görünen dosyanın cinayetin nedeni olduğunu biliyordu ve bu dosyanın içinde ne olduğunu öğrenmenin tek yolu Çavlan'la yakınlaşmaktı. Üniversitedeki bu polisçilik oyununu sadece soruşturmanın içine sızabilmek için oynamıştı. Siyasal bilgilerle hukuk fakültesi arasındaki küçük meydanda kızlı erkekli muhabbetleri kıskançlıkla izlerken Çavlan'ı yemleyebileceği hiçbir bilgiye ulaşamadığını düşündü. Üniversitenin çıkışına doğru yürürken gökdelen kadar yüksek tarihi yangın kulesiyle karşılaştı. 2 hafta önce Hakan'ın burada solcu bir kızla konuşmasının garipliğini yeni idrak ediyordu. Radikal İslamcıların içine sızmış cemaatçi bir polisin devrimci bir kızla ne muhabbeti olabilirdi? Raporlarında onunla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Dev kulenin gölgesindeki banka oturduktan sonra öğrenci işlerindeki istihbarat elemanını aradı. 2 kez çaldıktan sonra açılan telefondan fısıltıyla "Emredin amirim" dedi köstebek. Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, adı Deniz Yıldız. Dosyasının kopyasını alıp hemen getir. Kulenin orada bekliyorum. 20 dakika sonra kulenin gölgesindeki ağaçların arasında köstebeği ele vermeyecek bir gizlilikle dosyayı teslim aldı Hikmet. Eğitimin özgür vahasının uzun ince yolunda yürüdü ve ülkenin geri kalmış gerçeklerini açılan tarihi kapıdan dışarı çıktı. Arnavut kaldırımlı yolda el arabalarıyla mal taşıyan hamalların arasından geçerken dosyaya göz gezdiriyordu. Toneri can çekişen fotokopi makinesinden çıkmış kağıtta Deniz'in vesikalık fotoğrafı ve kimlik bilgileri vardı. Köse haklıydı, güzeldi Deniz. Uzun kirpiklerinin altındaki büyük gözlere asi ve güçlü bir şımarıklıkla bakıyordu. Biçimli dudaklarının çizgilerinde güzel çıkmayı umursamayan bir lakaytlık vardı. Ev adresi bölümünde Kadıköy Yel Değirmeni'ndeki bir sokak, bina ve daire numarası yazılıydı. Bir an eve gitmeyi düşündü ama üniversiteli solcu bir kız, başbakanın yanı başında işlenen profesyonel bir cinayetin zanlısı olamayacak kadar önemsizdi, vazgeçti. Yem satan 2 ihtiyara pis pis bakıp gıcıklığına güvercinlerin üzerine yürüdü. Kuşların paniğinin içinden geçerken cep telefonunu çıkardı ve sol örgütler içindeki ajanını aradı. Ulaşılamadığını daha sonra tekrar denemesini kibarca söyleyen kadın sesine ana avrat küfretti. Ülkenin 1 numaralı konusu olan cinayetin en alakasız kısmında yeni yetme bir komiser gibi debelendiğini zannediyor ve bu durum gücüne gidiyordu. Soruşturmaya dahil olabilmek için bir yol bulmalıydı ve Çavlan'ı daha sonra aramaya karar verdi. Kafasına öyle büyük bir damla düştü ki önce kovduğu güvercinlerin intikam aldığını zannetti. Sağlam bir yağmur başlayacağını anlayınca adımları hızlandı. Beyazıt meydanındaki bir kümesten farksız büfenin önünden geçerken içinde çok değerli bilgilerin bulunduğu dosyayı rulo yapmış bacağına vuruyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 127.